Ayrım 7. Erkekler Nasıl Düşünür? Edrim Mendel. Sayfa 67. 6. Bölüm. 3. Kural. Oyun eğlenceli olmaktan çıksa bile kazanmak için oyun oynamayı sürdürün. Bu kural ne zaman aklıma gelse, soğuk ve yağmurlu bir Aralık gününde katıldığım bir yarış gelir aklıma. O kadar üst üste giyinmiştim ki aynı bir lahanaya benziyordum. Deli gibi yağan yağmurda görüş mesafemiz çok kısaydı. Sırılsıklandık, üşüyor ve titriyorduk. Tayfalarımdan biri bana döndü ve "Biz bunu neden yapıyoruz Allah aşkına?" diye sordu. Gerçekten neden yapıyorduk? Eğlenmediğimiz ortadaydı. Fakat hepimiz ne yaptığımızı çok iyi biliyorduk, yarışıyorduk. Her sporda hiç de eğlenceli olmayan anlar vardır. Futbolu, kayağı, atletizmi, boksu bir düşünün. Uzun bir maratondan sonra bir atletin ya da boks maçından sonra bir boksörün yüzündeki ifade iyi vakit geçirdiğini yansıtır mı hiç? Zorluklarla başa çıkabilmek iyi bir takım arkadaşlığının tanımlarından biridir. Takımınızda olmasını istediğiniz kişi zor zamanlarda takımı yarı yolda bırakmayan, kötü anlarınızda sonuna kadar güvenebileceğiniz kişidir. Yarışmanın amacı kazanmaktır. Eğer yapmanız gereken iş size acı verdiği ya da zaman harcadığınızı gerektirdiği için öfkeliyseniz sakın kazanacağınızı ummayın. Olimpiyatlara katılan atletlerin hazırlanmak için harcadıkları enerjiyi ve zamanı bir düşünün. Eğer iş yaşamı olimpiyatlarında yarışmak niyetindeyseniz hoşlanacağınız işler kadar hoşlanmayacaklarınızın da olacağını kabul etmelisiniz. Yaptığınız işten her zaman zevk almak elbette çok hoş bir iş değildir. Ancak zevkin fazladan bir ödül olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Zevk alma konusunda garantili olan tek şey bir işi başarıyla tamamladığınız zaman alacağınız zevktir. Nefret ettiğiniz ama zorunlu olduğunuz bir işi yapmanın en iyi yolu hedefinize odaklanmanız ve yaptığınız işin olumlu yönlerini düşünmenizdir. Bütün gece çalışmanın en iyi yanı sabah güneşin doğduğunu görebilmektir. Espri yeteneğinizi ve yaratıcılığınızı devreye sokun. Zorluklarla başa çıkma konusunda her zaman olumlu bir şeyler bulabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız yaşadığınız zorluklar başarıya ulaştığınızda size doyum sağlama fırsatı verecektir. İşinizde çok uzun saatler çalışmanız gerekebilir. Erkeklerin çoğu uzun saatler çalışmaktan hoşlanmaz. Ancak uzun saatler çalışmayı kadınlar kadar da stresli bulmaz. Onlar için uzun saatler boyunca çalışmak işlerinin bir parçasıdır. Bir mühendislik şirketinin danışmanı olarak çalışan Sen bana şunları söyledi. İş yaşamı yaşamım için çok gerekli ve vaktimin büyük bir kısmını alıyor. Ama işim bunu gerektiriyor. Aynı şirkette danışman olarak çalışan Tanya, birlikte çalıştığı erkeklerin çoğu kez öğle yemeklerini hiç farkında olmadan atlayabildiklerini gözlemiş. Oysa açlık onun için çok önemli bir konuymuş. Tanya bir gün, gerçek danışmanlar öğle yemeği yemezler adını vereceği bir kitap yazmayı planlıyor. Erkekler kadınlara göre uzun saatler çalışma konusunda daha rahattırlar ve bunun pek çok nedeni vardır. Erkeklerin bu alanda kendilerine örnek aldıkları modelleri vardır. Oysa kadınların böyle bir modelleri yoktur. Erkeklerin çoğu babalarının uzun saatler çalışmalarına tanık olmuşlardır. Sinema ve televizyon dünyasındaki kahramanlar, bu kahramanların çoğu erkektir. Bir sorunu çözmek için çok uzun saatler durmadan, yılmadan çalışırlar. Uzun saatler çalışmak bu nedenle bir anlamda erkekliğin diğer bir tanımını oluşturur. Çok çalışmak da erkeklere başarılı oldukları duygusunu verir. Bir bakıma ailelerini ne kadar çok sevdiklerinin ve kendilerini ailelerine ne denli adadıklarının kanıtıdır. Çok çalışmak erkekler için herhangi gelir düzeyinde olursa olsunlar ailelerinin geçimini sağlayamamak gibi sosyal bir leke almak uzun saatler çalışmanın olumsuz sonuçlarından daha kötüdür. Toplumumuz kadınlara uzun saatler çalışma konusunda çirkin standart uygulamaktadır. Bu konu özellikle O.J. Simpson'ın mahkeme sırasındaki ulusal saptamamız sayesinde gündeme gelmiştir. Duruşmalar sırasında savcı Maria Clark eşinden boşanmak üzereydi. Eşi çocuklarının velayetini alabilmek için Clark'ı mahkemeye vermişti. Neden olarak da dava sırasında eşinin çok uzun saatler çalışmasını gösterdi. Aynı zamanlarda Temsilciler Meclisi 2 yıl içinde bir iş bulamadıkları takdirde çocukları olan kadınları aldıkları işsizlik yardımını kesecek bir yasa çıkarmaya çalışıyordu. Eğer kafanız karıştıysa bunun nedeni toplumun sizlere kafanızı karıştıracak mesajlar vermesidir. Toplumdaki normlar belirsizdir. Bu soruya vereceğiniz kişisel yanıtı kendi içinizde bulmanız gerekir. Bazı şirketler uzun saatler çalışmanızı talep edebilirler. Bu tür şirketlerde bir yerlere gelebilmek istiyorsanız uzun saatler çalışmayı kabul etmeniz gerekir. Eğer mutsuzsanız böyle bir ortamda çalışmanın nedenini kendinize sorun. Eğer mutlu değilseniz hemen ayrılın. Daima daha iyi seçenekler bulabilirsiniz. Peki ya hem maddi hem de entelektüel düzeyde ödüller alabilmeniz sadece uzun saatler çalışmanıza bağlıysa? O zaman yaşamınızı mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalışın. Sosyal yaşamınızı bir programa oturtturun. Eğer sosyal etkinlikler siz hala işinizin başındayken başlıyorsa, geç de olsa bu tür etkinliklere katılmayı sakın ihmal etmeyin. Ya da her gün işten çıktıktan sonra doğrudan eve gitmek gibi bir alışkanlık edinmeyin. Sizin gibi geç saatlere kadar çalışan bir arkadaşınızla buluşabilirsiniz. Eğer yalnız yaşıyorsanız yemeğinizi bir restoranda yemeye çalışın. Sizin gibi geç saatlere kadar çalışan insanlarla tanışıp yeni dostluklar kurabilirsiniz. Her ne kadar günümüzde kadınların büyük kısmı çalışıyorsa da içinde yaşadığımız kültür hala çalışan bir erkek ve evinde oturup çocuklarına bakan bir kadının imgesini yüceltiyor. Bu imgenin entelektüel görüşlerimize ters düşse de hala çok güçlü bir duygusal çekimi var. Kim bilir kaç kez bir kadının ev işlerinde kendisine yardımcı olacak bir kumaya gereksinimli olduğunu söylediğine tanık olmuşsunuzdur. Bu aslında pek de şaka gibi gelmiyor bana. Gerçekten de böyle birine gereksinimimiz var. Erkeklerin geç saatlere kadar rahatlıkla çalışabilmelerinin nedenlerinden biri çoğunun evli olmasıdır. Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'ndeki sosyoloji profesörü olan Early Huxfield, The Second Shift, İkinci Vardiya adlı kitabında eşlerin her ikisinin de çalıştığı aileler üzerinde yaptığı çalışmanın acı sonuçlarından söz eder. Eşlerden her ikisinin de çalıştığı ailelerde erkeklerin sadece %20'si ev işlerini eşit olarak paylaşıyormuş, %70'i ev işlerinin yarıdan azını ve çocuk bakımı konusunda işlerin üçte birini üstleniyormuş. Ve %10'u ise üçte birinden daha az iş yapıyormuş. Erkekler ev işi ya da çocuk bakımı konusunda çalıştıklarında kendilerine eşlerine yardım ediyor ya da kendi çocuklarına başkalarının çocuklarına geçici olarak bakıyor gibi görüyorlarmış. Hochschild, eşlerin en eşit olduğu ailelerde bile kadınların günlük ev işlerinin üçte ikisini yaptıklarını ve evleri ve çocukları konusunda kendilerini sorumlu gördüklerini ortaya çıkarmış. Eğer ev işlerinin sorumluluğunu kendinizde görüyorsanız, uzun saatler çalışmanız olanaksızdır. Eğer eşiniz size yardım ediyor ama yine de yapması gereken işleri ona siz anımsatıyorsanız, sorumluluğun büyük kısmı hala omuzlarınızda demektir. Hochschild'in çalışmalarındaki en önemli olumlu nokta, erkeklerin artık ev işlerinin bir kısmını gönüllü olarak yapıyor olmaları. Erkekler yavaş yavaş mesajı alıyor demek ki. Aman silahlarınızı elinizden bırakmayın, en akça paylaşım yarı yarıya. Çimleri biçmek ya da kırılan veya bozulan bir şeyi onarmak, bitmek tükenmek bilmeyen ev işlerini yapmakla aynı şey değildir. Bu konuda erkekleri sil baştan eğitmek hiç de kolay bir iş değildir. Duyarlı olun ama katı olmaktan asla vazgeçmeyin. Bir günde kaç saat olduğu bellidir. Bazen evdeki sorumluluklarınız ve işiniz arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Erkekler bu tür bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında evde geçirecekleri saatler sınır koymayı seçerken kadınlar iş saatlerini kısıtlamayı yeğlemektedirler. Bir iki hafta süreyle zamanınızı nasıl harcadığınızın bir listesini tutun. Zamanınız gerçekten de işiniz ve eviniz olmak üzere istediğiniz gibi bölebiliyor musunuz? Bekar erkekler evlerini değerli tutmak ve yemek pişirmek gibi konularda bekar kadınlar ne kadar üstlerinde kültürel bir baskı duymaktadırlar. Erkekler temizlik ve yemek pişirme işlerini başkalarına yaptırmaya alışkındırlar. Bir hizmetçi ya da aşçı tutmak ya da dışarıda yemek yeme konularında kendilerini çok rahat hissederler. Oysa kadınların çoğu bu konuda kendilerini suçlu hissederler. Geçenlerde bir kadın grubunda herkes Ruth'un şu sözlerine tanık oldu. Bu gece eve erken gitmem gerek. Yarın temizlikçi kadın geliyor. Evi toplamalıyım. Yaşamınız boyunca ev işlerinin bir kadının işi olduğunu öğrenerek büyüdükten sonra böyle bir düşünceyi önemsememek hiç de kolay değil. Bu beklenti zaten tamamen ortadan kalkmamıştır. Evleri her zaman değerli toplu olan Jim ve Judy'nin evine gittiğinizde hiç Jim ne kadar düzenli bir insan, evini bu kadar değerli toplu tutacak zamanı nereden buluyor acaba diye düşünür müsünüz? Ev işlerine ayırdığınız zamanı azaltmanın bir yolunu bulabilir misiniz? Ev işlerinde bir yardımcıya, bir aşçıya ve bir çocuk bakıcısına gereksinim duyuyor musunuz? Bu tür kadına ait işleri yapması için birilerini tutma fikri suçluluk duygusuna kapılmanıza yol açıyor mu? Evinizin görüntüsü ve temizliği konusunda gereğinden fazla titizlik yapıyor musunuz? Belki standartlarınızı düşünmeniz gerekmektedir. Her işi sizin yapmanız gerektiğini söyleyen kültürel beklentilere bir dur deyin. Her işi siz yapamazsınız. Süper kadın sadece bir çizgi roman kahramanıdır. Eğer uzun saatler çalışmak istemiyorsanız pek çok seçeneğiniz vardır. Öncelikle biraz akıllı davranmaya çalışın. 13. bölümde sizlere bir takım önerilerde bulunacağım. Ne kadar becerikli olursanız çalışma saatleriniz o kadar azalır. Bir diğer seçenek ise daha az çalışmanızı gerektirecek bir iş ya da patron bulmaktır kendinize. Çok uzun saatler çalışmanız mümkün olmadığı için işinizde ilerlemenizin mümkün olmadığını kabul ederseniz uzun saatler çalışmanızı gerektiren bir işte çalışmak düşüncelerinize ters düşen bir seçim olur. Sevdiğiniz bir işi yapmanın ve istediğiniz kadar boş zamanınızın olmasının karşılığında işinizde ilerlemek gibi bir kaygınız olmayabilir. İş dünyası insanların daha çok para ve daha çok prestij için harcadıkları sonsuz bir yarıştır. Sizin için gerekli olan paranın ve prestijin miktarını siz belirleyin. Toplumun yaptığı başarı tanımının tuzağına düşmeyin. Kendi tanımınızı kendiniz yapın. İstediğiniz yaşam tarzını ve istediğiniz yaşamın niteliğini kendiniz seçin. Uzun saatler çalışmanın her zaman bir bedeli vardır. Hedefleriniz ve değerleriniz konusunda kendinize karşı dürüst olun. Ulaşmaya çalıştığınız hedeflerinizin körü körüne izlediğiniz basma kalıp hedefler olmadığından ve kendi hedefleriniz olduğundan emin olun. Sizin için önemli olan şeylerin neler olduğuna karar verin ve bunu başaracak iş yaşamını yaratın kendinize. Başarıyı istediğiniz gibi tanımlama konusunda özgür olduğunuzu asla aklınızdan çıkarmayın. Hedeflerinizi kendiniz belirleyin ve bu hedeflere ulaşmaya çalışın. Müşteri kazanmak ve iş almak işin kendisi kadar önemlidir. Bazı kadınlar iş alma konusunda o kadar aleyhte konuşurlar ki sanki iş almak ahlaksızca bir şeymiş gibi gelir insana. Oysa bu doğru değildir. Bir avukat olan Julius bu konuda şöyle bir açıklama gerekmektedir. İş almak ve müşteri kazanmak için yapılması gereken şeyler olduğunu biliyorum. Bu yolların hepsinden hoşlandığımı söyleyemem. Ama gerektiğinde her yolu denemem kaçınılmaz oluyor. Oyunun adı müşteri listesini kabartmaktır. Birilerine hizmet sunabilmeniz için birilerinin bu hizmeti sizden talep etmesi gerekir. Eğer kimseye bu hizmeti sunamıyorsanız konunuzda beceri sahibi olmanızın hiçbir önemi yoktur. Bir şirket açısından baktığınızda şirkete iş kazandıran bir çalışan böyle bir başarıyı gösteremeyen bir çalışandan daha değerlidir. Kadınların çoğu müşteri kazanma konusunda kendilerini çok rahat hissetmezler. Çünkü para karşılığında hizmet verme fikri onlara ters gelir. Kadınlar hizmet işlerinin görevleri kabul ettikleri için verdikleri hizmetin karşılığında para almak onlara ters gelir. Erkek çocukları kimseye hizmet vermezler. Erkek çocukken karşılıksız bir iyilik yapmayı değil ticaret yapmayı öğrenirler. Verdikleri hizmetin bedelini almayı öğrenirler. Bazı erkekler iş alma konusunda diğerlerine göre daha başarılıdırlar. Ama konu satmaya gelince hizmet satmak onlar için çok daha kolaydır. Büyük bir mühendislik şirketinde büyük ortaklardan biri olan Otto, bir mühendisin sadık müşteriler kazanma konusundaki becerisinin kimin daha iyi bir ortak olacağı konusunda karar verirken kullandığı kriterlerden biri olduğunu itiraf etti. Otto, kadınların çok iyi çalışanlar olduklarını ancak iş dünyasında yeterince atak olmadıkları için başarısız olduklarını düşünmektedir. Bu konudaki açıklamalarına bir kulak verelim. Kadınlar, iş yaptıkları bankacılar, imalatçılar gibi insanlarla ilişki içinde bulunmaları gerektiğini anlamıyorlar. Bu insanları yemeğe, golf oynamaya, tenis oynamaya götürmeniz gerekir. Bu tür şeyleri yapmak zorundasınızdır. Kadın çalışanların bu konuda çok rahatsız olduklarını söylemektedirler. Onlara kendilerini rahatsız hissettikleri takdirde yemeğe ya da bir şeyler içmeye gitmek zorunda olmadıklarını, bir spor etkinliğine ya da bir gösteriye gidebileceklerini söylüyorum. Müşteriyi bir yerlere götürmek yeter. Eğer sunduğunuz hizmet iyiyse ve bu hizmeti etkin bir biçimde sunabiliyorsanız, müşteriler neden dışarı çıkarmanız gerekir ki? Otto'nun yanıtı çok sertti. Çünkü müşterilerin böyle bir beklentileri vardır. Eğer onları dışarı çıkarmazsanız, işi kendilerini bir yerlere götüren başka bir şirkete verirler. Hoşlanmadığın biriyle bir spor etkinliğine gitmek bana mahkemeye çıkmak gibi geliyor. Otto'ya hoşlanmadığı insanlarla vakit geçirmekten rahatsız olup olmadığını sordum. İşte yanıtı. Hiç rahatsız olmam. Çünkü birisiyle iş yaptığınız zaman o insanla bir tür ilişkiye girersiniz. Normal koşullarda gerçekleşen nefret ettiğim biriyle dışarı çıkmam. Ama o insanla büyük olasılıkla iş de yapmam zaten. Erkekler genellikle mümkün olduğunca hoşlandıkları ve arkadaş olabilecekleri insanlarla iş yapmayı yeğlerler. İş dünyasında başarılı olmanın anahtarlarından biri yeterince insanla arkadaş olabilmektir. Bu kulağa geldiği kadar ters bir şey değildir aslında. İş yerleri söz konusu olduğunda erkekler arkadaş sözcüğünü çok geniş bir anlamda kullanırlar. Arkadaş sözcüğünü yakın ilişkiler için saklamazlar. Onlar için arkadaş içten davranabildiğiniz bir insandır. Bir erkek için arkadaş candan bir dost, 20 yıl önceki okul arkadaşı, golf kulübünde arada bir golf oynadığı birisi ya da kapı komşusunun bir yakını olabilir. Erkekler için arkadaş sözcüğü herhangi bir etkinliği paylaştığınız herhangi biri yerine kullanılan bir sözcüktür. İş yapmanın anlamı insanlarla yaptığınız toplantılarda zaman ve enerji harcamaktır. Ayrıca zaman israfına neden olan ve hoş olmayan şeyler yapmak anlamına da gelebilir. Kadınlar, hoşlanmadıkları insanlarla ilişki kurma konusunda erkekleri kadar hoşgörülü değillerdir. Kadınların ilişkilerinden beklentileri daha fazladır. Eğer beklentileriniz içinde bulunduğunuz duruma uyarlayabilirseniz, iş yapmak için gerekli olan sosyal ilişkileri kurmanız daha kolaylaşacaktır. Eğer iş yapmak istiyorsanız sosyal olaylara katılmak ya da müşterilerinizi sessizce ağırlamaktan daha çok şey yapmanız gerekmektedir. Müstakbel müşterileriniz hangi konularda iyi olduğunuzu ve ne tür işler yaptığınızı bilmek isteyecekler. Bu nedenle kendinizi ortaya koymanız gerekir. June başından geçen bir olayı şöyle dile getirdi. Eşim de ben de avukatız ve her ikimiz de aynı kilise cemaatinin üyesiyiz. Fakat cemaat üyelerinin yasal konularda bir sorunları olduğu zaman benden değil eşim Barry'den yardımcı olmasını isterler hep. Önceleri bunun tamamen bir tür cinsiyet ayrımı olduğunu düşünüyordum. Ama sonradan anladım ki olay bunun ötesinde. Barry'nin o insanlarla konuşurken işi hakkında konuştuğunu anladım. Bense hep kişisel yaşamından söz ediyordum. Denemek için kilisede diğer insanlarla sohbet ederken ev yaşamım yerine işimle ilgili öyküleri anlatmaya başladım. Bir sonraki işi kim aldı dersiniz? İş almak her zaman hoş olmayan ve zor bir iş midir? Başarılı bir avukat olan Elian'a sorarsanız hayır. Elian, iş yaşamında başarılı olmak için şu dört hedefi hiç aklınızdan çıkarmamanız gerektiğini vurguluyor. 1. İnsanların sizi tanımaları ve sizden hoşlanmaları gerekir. 2. İnsanların ne iş yaptığınızı bilmeleri gerekir. 3. İnsanların yaptığınız işte uzman olduğunuzu bilmeleri gerekir. 4. İnsanların onlarla iş yapma konusunda istekli olduğunuzu bilmeleri gerekir. Bu hedeflere ulaşabilmeniz için yaşamınızı etkilemeyecek yaratıcı yollar bulmanız gerekmektedir. Sadece komşularınıza ne iş yaptığınızı söylemek bile çok etkin bir yol olabilir. Üyesi olduğunuz kulüpler ya da dernekler de bu konuda size yeterli zemini hazırlayabilirler. Bazı kadınlar böyle bir yöntem uyguladıkları zaman arkadaşlarından yararlandıklarını düşünüp kaygılanmaktadırlar. Oysa arkadaşlarınıza iyilik yaptığınızı düşünebilirsiniz. Sizin sunacağınız hizmete gereksinim duyabilirler ve bu konuda kimden yardım alacaklarını bilmiyor olabilirler. Bir yabancıyla iş yapmaktansa tanıdığınız birisiyle iş yapmayı tercih etmez misiniz? Yine başarılı bir avukat olan Saul başarısının sırrını anlattı bana. İnsanlara karşı kibar davranarak ve onlara yardımcı olarak adımı adeta akıllarına kazıyorum. İnsanlar ne iş yaptığınızı bildikleri zaman daima size birilerini gönderirler. Saul, müşterileri kendisini aradıkları zaman hemen onlara yanıt verir, potansiyel müşterilerini belli zamanlarda telefonla arar ve onlarla ilgilerini çeken yasal bir gelişme olduğunu söyler. İş yaptığı insanların doğum günlerini, evlilik yıl dönümlerini, çocukların adlarını ve özel ilgilerini topladığı bir dosyası vardır. Onlara Noel'de doğum günlerinde kartlar ve kutlama mektupları gönderir. Gazetelerden birinde bir müşterinin ilgisine çekecek bir makale gördüğü zaman o makaleyi keser ve kısa bir notla birlikte o müşterisine gönderir. Bu dostane stratejiler sayesinde Elaine'in sözünü ettiği dört hedefe çok büyük bir çaba harcamadan ulaşmaktadır. Müşteri kazanmak için zaman ve çaba harcama konusunda istekli olup olmadığınıza karar verecek tek kişi sizsiniz. Bu önemli bir karardır. Hafife almayın. Bazı şirketlerde yeni müşteriler edinemediğiniz zaman gereken saygınlığı kazanmanız olası değildir. Eğer çalıştığınız kurumda da durum böyleyse bunları bir düşünün. Kaybedeceğiniz bir savaşı kaybedeceğinizi bile bile vuruşmaktansa işinizi değiştirin. Eğer işinizi değiştirmeniz söz konusu değilse içinde bulunduğunuz durumla yetinin ve başkalarının size karşı tutumunu kişisel olarak almayın. Şirketlerin hepsi bu kadar katı olmayabilir. Zirveye ulaşmak için başka yollar denemeniz olasıdır. İşvereninizin yaptığı işi bir başkasının yapamayacağı konusunda ikna edin. Herkes şirkete yeni müşteriler kazandıramaz. Hiç kimsenin başaramadığı bir şeyler deneyin. Herkesin bu başarınızı takdir etmesini sağlayın. Gerçekleri biraz saptırmanın ya da yalan söylemenin gerekli olduğu zamanlar olabilir. Dürüst bir insan olduğumu düşünürüm. Bu yüzden bir müteahhit olan kendi bana şunları anlattığında çok şaşırdım. Senin grubunda en önemli şeyin bir parça yalan söylemek olduğunu öğrendim. Erkeklerin her zaman yaptıkları bu. Daha sonra şu örneği verince biraz rahatladım. Mimarımızın gönderdiği planın bir işe yaramadığını anladığımda zaten yaptığımız restorasyonu zamanında bitiremeyecek durumdaydık. Ondan gerekli değişiklikleri hemen yapmasını istedim. Ona planın kağıt üzerinde çok iyi gözükmesine karşın bize verilen zaman çerçevesinde bu planı uygulamanızın mümkün olamayacağını anlattım. Bana verdiği planın işe yarayıp yaramadığını sorarak yanıt verdi. Ben çok aptalım. Ona evet dedim. Ertesi gün danışmanıma bir faks gönderdi. Gönderdiği faksta beni zor ve profesyonellikten uzak olmakla suçluyordu. Danışmanım Harry, yaptığım analizin doğru olduğu ve hiçbir hatam olmadığı konusunda beni rahatlattı. Daha sonra Harry'nin mimara yazdığı mektubu gördüm. Harry, planın mükemmel olmasına karşın mal sahibinin değişiklik yapmak konusunda ısrarlı davrandığını yazmıştı mektubunda. Bu doğru değildi ki. Harry'e verdiği yanıtı okuduğumu söylediğimde bana mimarı yumuşatmak için yalan söylemenin hiç de kötü bir iş olmadığını söyledi. Bu tür durumları değerlendirmek hiç de kolay bir iş değildir. Hangisi daha önemlidir? Dürüst olmak ve projeyi kaybetmek mi? Yoksa yalan söyleyip işi yaptırmak mı? Dürüst olduğunuzda her zaman işlerinizi yaptırmanız mümkün olmayabilir. Dolayısıyla öncelikleriniz konusunda karar vermek size düşer. İş yaşamında yalan söyleyerek kazançlı çıkmanızın ve sonuca ulaşmanızın mümkün olduğu durumlar olabilir. Neyse ki genellikle gerçekleri biraz saptırmak ya da gizlemek yeterlidir. Kendi çıkarlarınıza hizmet edecek manipülatif aldatmacılarla gerçekleri biraz değiştirmek arasında büyük bir fark vardır. Herkes beyaz yalanlar söyler, en dürüst insanlar bile. Bunu inkar etmememiz gerek. Çocuklarımıza daima gerçekleri söylemelerini öğretiriz. Fakat ruh sağlığı alanında önde gelenler bu uygulamadan çok da hoşnut değildirler. Küçük beyaz yalanların sağlığımıza yararlı olduğunu düşünmektedirler. Günümüzün en saygın psikiyatrlerinden olan Dr. Erin Beck, Love is not enough, sevgi yeterli değildir adlı kitabında dürüstlüğün en yakın ilişkilerde bile zararlı olduğundan söz etmektedir. Dürüstlük maskesi altında zalimliğin baş gösterdiği durumlara sıkça rastlanmaktadır. Gerçekler çırılçıplak halleriyle zararlı olabilirler. Her zaman gerçekleri dile getirmeniz gerekmez. Dürüstlük adı altında gereğinden fazla bilgi vermek kişinin kendisine zarar verebilir. Dürüst olmayı doğru olmakla karıştırmayın. Yanıtlarınızda ne kadar bilgi vermeniz gerekir? Pek çok durumda size sorulan bir soruya vereceğiniz yanıttaki bilginin minimumda olması yeterli olacaktır. İş konuşmalarında sade ve dolaysız yanıtlar tercih edilir. Konu hakkındaki kişisel duygu ve düşüncelerinizi dile getirmeniz gerekmez. Tamamen doğruyu söyleyip simit konusundaki rapor nasıl gidiyor sorusunu konudan nefret ediyorum. Çok zor bir rapor ve zamanında bitirebileceğimi sanmıyorum şeklinde yanıtlayabilirsiniz. Ancak kendinizi tutup çarşambaya kadar bitireceğim dediğinizde daha çok saygınlık kazanacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Raporu çarşamba gününe kadar bitirdiğinizde gerçekleri söylemiş olursunuz. Verdiğiniz yanıt belki tamı tamına doğru değildir. Ama bu yalan söylemek midir? Siz soruyu yanıtlamadınız mı? Danışmanınız raporu istemektedir ve size bunu yapmayı biliyor musun diye sorar. Eğer daha önce bu tür bir rapor görmediyseniz nasıl bir yanıt vermeniz gerekir? Evet derseniz yalan söylemiş olur musunuz? Danışmanınızın gerçekte sorduğu soru bu işi yapabilir misindir? Eğer sizden istenen raporu hazırlayabileceğinizden eminseniz gerçek soruya verdiğiniz evet yanıtı doğru yanıttır. Evet demekle neyi başarırsınız? Danışmanınızı rahatlar ve siz olduğunuz kadar işinizin ehli ve yeterli gözükürsünüz. Tamamen dürüst bir yanıt olan nasıl hazırlayacağımı bilmiyorum yanıtı neyi başaracaktır? Danışmanınız yeteneğiniz konusunda tereddüt edecek ve siz de acemi olduğunuz izlenimi yaratacaksınız. Danışmanınız raporu hazırlama işini bir başkasına verebilir ve siz yeni bir şey öğrenme fırsatını yitirebilirsiniz. Danışmanınız bu raporu yazmak için ne kadar çaba harcadığınızı umursamaz bile. Onun için önemli olan raporun hazırlanmasıdır. Jones konusunda analizi tamamladın mı gibi bir soru benzer bir konuyu gündeme getirir. Eğer analizi bitirmeniz ve hemen bitirebileceğinizden eminseniz gerçeği dile getirip hayır yanıtı vermeniz şart mıdır? Patronunuz belki dürüstlüğünüzü takdir edecek ama yetersiz olduğunuzu düşünmekten de kendini alamayacaktır. Analizi yazması için sekreterime verdim. Yarın sabah masanızda olur şeklinde bir yanıt patronunuzun size karşı duyduğu saygıyı yitirmesini önleyecek ve onun o gece rahat uyumasını sağlayacaktır. Pazarlık konusu daha karmaşık yargılamalar gerektirir. Rakibiniz size bu kararı almaya yetkiniz var mı sorusunu sorabilir. Eğer böyle bir yetkiniz yoksa gerçekleri söylemek müşterilerinizin en iyi sonucu almasını engelleyebilir. Peki ya rakibiniz sizi hafife aldığı ve sizi kolaylıkla saf dışı etmeyi planladığı için kılını bile kıpırdatmak istemiyorsa? Eğer karar alma yetkisine sahip olmadığını itiraf ederseniz sorunu iyice karmaşık bir hale getirebilirsiniz. Ona vereceğiniz evet yanıtı onun size daha çok saygı duymasına yol açacak ve müşterinizin çıkarlarını da koruyabilmenizi mümkün kılacaktır. Müşterinize danışmadan hiç kimseye hiçbir konuda söz vermeyin. Eğer karar verme konusunda yetkiniz varsa daha farklı bir ikilem içindesiniz demektir. Bazen pazarlık uzarsa ya da rakibiniz sizin vazgeçmek istediğinizi ama müşterinizin mantıklı davranmadığını düşünürse daha iyi sonuç alabilirsiniz. Gerçekleri söyleyip müşterinizi zor duruma düşürmek mi daha iyidir yoksa karar verme yetkiniz yokmuş gibi davranıp işi koparmak mı? Ahlakın tanımı konusunda kadınların ve erkeklerin farklı görüşleri vardır. Kadınlar için hiç kimseyi aldatmamak ahlaki değerlerin en önemli kısmını oluşturur. Oysa erkekler için yapılması gerekeni yapmak en önemli şeydir. Kadınlar için yalan, yalandır. Fakat erkeklere göre başarıya ulaşmak için yalan söylemek gerekiyorsa yalanın hiçbir sakıncası yoktur. Bir kadın olarak bu ikisi arasındaki dengeyi kendiniz kurmalısınız. Kendinizden nefret etmenize yol açacak hiçbir şey yapmayın. Ama dürüstlük adına da kendinize kurban etmeyin. Özet. Üçüncü kural, oyun eğlenceli olmaktan çıksa bile kazanmak için oyun oynamayı sürdürün. 1. İşinizde uzun saatler çalışmanız gerekebilir. 2. Müşteri kazanmak ve iş almak işin kendisi kadar önemlidir. 3. Gerçekleri biraz saptırmanın ya da yalan söylemenin gerektiği olduğu zamanlar olabilir. 7. ayrımın sonu, sayfa 79.